Ayrım 19.
Büyük bir içtenlik, deyimlemesi zor bir minnet duygusuyla elini yumuşacık uzatıp elimi tutuyor, ürperiyorum. Döndükten birkaç ay sonra, o zaman Bahçeler Sokağı'ndaki evdeyiz. Londra'dan bir kart. Çalışmaya oraya gitmiş. Yalnız ve mutsuzum diyor. Ben de yalnız ve mutsuzum. Çolpan İlhan henüz akademide öğrenci. Onu çağırsana abi diyor. Çağırıyorum, geliyor, gelecek, geldi diye bir süre avunuyoruz. Mektupların görünmez mekiği aramızda anlaşılmaz bir yakınlaşmadır dokuyor. İçim bir cam top gibi gözlerimi kıstım mı, derinliklerimde bir yerimde Strasbourg Saint Denis'teki kahvenin iç salonu, pazar Fransızları, filtreli kahve, yanımda Maria. O akşam yüksek kaldırımdan inerken şiir geliyor, adeta zorla yazdırıyor kendini. Yüksek kaldırımda bir akşam Maria Misakyan'ı düşündüm. Eğer kendimi bıraksam, yağmur olabilirdim, yağardım vesaire. Maria gelemedi. İstemediğinden ya da istemediğinden değil. Akla gelmez sebeplerden. Paris'teki Taşnak Sutyun Ermeni Komitası'nın elebaşılarından, komitanın organı Hayistan Gazetesi'nin sorumlularından Savarış Misakyan diye biri vardı. Uzaktan bilmem nesi olurmuş, gayet karanlık bir adam. Türk düşmanı, işi hem onun yönünden karıştırdı hem benim yönümden. İstemeye istemeye koptuk. Yıllarca sonra Mırç memlekete döneceği sırada gitmiş onu aramış bulmuş. Karşılaşır karşılaşmaz. Maria'nın selamı var dedi. Hayırsız bir müzisyenle evli. İki de çocuğu olmuş. Biraz fazlaca içiyor. Seni konuşurken gizlice ağladı. İşte böyle kardeşim Hilmi. Yazının buraya kadarı senin için. Hiç değilse ben Maria Misakyan'ı yaşadım. Ara sıra resmine bakmak gelir içimden. Albümden arar bulurum. Resimlerin bir iyiliği de insanları hep öyle genç saklamaları mı? Şimdi de bir okurumla birkaç sayı önce Yaşar Nabi'nin yanıtladığı Erdoğan Yılmaz'la konuşacağım. Beni yeni, üstelik kitaplarımdan değil yazılarımdan tanıdığı belli. Önerdiğim toplumsal tutumla aşk şiirleri yazılmaz mı demiş. Aşk yerine sevi demiyorum. Çünkü o zaman aşık yerine sevici demek gerekiyor. Oysa bu kelimenin dilimizde ayrı bir kullanılış yeri var. Sözüm sonunda yazılır demeye gelecek elbet ama biraz dolaştıracağım. Nazım Hikmet hayli uzun bir süre şiirlerine yazı demekte inat etmiştir. Onun ağzından Ekber Babayev bize şu sözleri aktarıyor. Uzun zaman sevda şiiri yazmadım. Hatta şiirlerimde yürek kelimesini kullanmadım. Yürek şuurun değil duygunun sembolüdür diye. Bizim kuşağın edebiyat terbiyesi aşk konusunda böylesi yasaklarla doluydu. Nazım'ın davranışı köklerini önceki bütün kültürleri yok sayan prolet kultun aşırı tezlerinde mi buluyordu? Kestiremiyorum ama ilkokuldan başlayarak bütün eğitim hayatım boyunca Türkçe derslerinde gül, bülbül, mey ve mahbub ozanlarının yerildiğini kulaklarımla duymuşumdur ben. Etkisinde de kalmışımdır elbet. Arayın ilk 15 yıllık şiirlerimi, bir tek gül sözcüğü, bir tek bülbül sözcüğü bulamazsınız. Düpedüz ayıp sayardım da ondan. Garipçiler işin içine yürek karışmasın derken ipin ucunu şaşılacak derecede kaçırmışlardı. Nasıl toplumculukla toplumsallık arasında önemli farklar varsa, onun gibi duyguculukla duygusallık arasında derin ve ciddi farklar olduğunun kimse farkında değildi. Duygusallıktan geçtim, duyarlılık bile sanat çabasının dışına sürülüyor, şiirleri algılasın diye okuyucunun elinde sadece zekanın ve mantığın gerçekte estetikle hiçbir alışverişi olmayan kategorileri bırakılıyordu. Garipçiler şiirden yüreki atmanın eninde sonunda insanı çıkarıp atmak olduğunu hiç anlayamadılar. Oysa Nazım Hikmet hapiste özellikle Doğu klasiklerini özümlemeye başlar başlamaz kavradı. Hayyam'la ve Mevlana'yla dörtlük çatışmalarının arasından heybetli ve gizemli imgelem ağaçları olarak yaman sevda şiirleri parıldamaz mı? Sarılıp yatmak mümkün değil bende senden kalan hayale. Halbuki sen orada şehrimde gerçekten varsın etinle kemiğinle. Ve balından mahrum edildiğim kırmızı ağzın, kocaman gözlerin gerçekten var ve asi bir su gibi teslim oluşum ve beyazlığın ki dokunamıyorum bile. Şu sırada bir koşu Paris'e dönelim mi? 1950'lerde Nazım Hikmet'i Kurtarma Komitesi'nin toplantıları. Ben toplumcu şiirlerini okumak istedikçe o kartezyen, o katı Fransızlar nasıl da böyle bireysel ve ağır duygularla yüklü şiirlerini okumamı istiyorlar görseniz şaşarsınız. İlk çevrilen ve ilgi uyandıran şiirleri de bunlardır. Bu yazıya başlamadan dosyalarımı bir kere daha kurcaladım. 54'ten bu yana aşk, serüven ve yolculuk şiirleri yazdığım için meğerse bana ne kadar çok çatmışlar. bir kısmı çağdaş ozanlığıma yakıştıramamış bu şiirleri, bir kısmı toplumculuğuma. Daha da güzeli, ömürleri boyunca hiçbir toplumsal eyleme sokulmamış bazı mukavvadan kesme yazar ve ozanların beni toplum kaçaklığıyla suçlaması. Hadi adlarını yazmayalım da utanmasınlar. Erdoğan Yılmaz elbette bunları bilmiyor. Bu satırların yazarı nasıl kimseyi dinlemeyerek çağdaş Türk insanını hem bireysel hem toplumsal işlemiyle bir bütün olarak işlemeyi kafasına koymuş, bunun doğal bir sonucu olarak da sırası geldi mi nasıl aşk şiiri de, yolculuk şiiri de, gerilim şiiri de yazmış, asıl olan yöntemi elden kaydırmamak, bir de okurla kontağı kaybetmemek. Yıllarca sonra Nazım'ın da ana hatlarıyla bunu andıran bir görüşte olduğunu okumak doğrusu iyice sevindirdi beni. Bakın aynı yazıyı bağlarken ne diyor? Ben hem yalnız kendimden bahseden şiirler yazmak istiyorum, hem bir tek insana hem milyonlara seslenen şiirler. Hem bir tek elmadan, hem sürülen topraktan, hem zindandan dönen insanın ruhundan, hem kitlelerin daha güzel günler için savaşından, hem bir tek insanın sevda kederinden bahseden şiirler yazmak istiyorum. Hem ölüm korkusundan, hem ölümden korkmamaktan bahseden şiirler yazmak istiyorum. Kaldı ki aşk şiiri Türk şiir okuru için olduğu kadar ozanı için de çekici bir alan. 10 yüzyıllık şiirimiz aşk üstünedir. Geleneği sürdürmek de, yenileştirmek de elbet bize düşer. Kendi payıma ben ortamı tespit etmekle sokulmuştum işe. Hatırlıyorum. Çağdaş koşulların, savaş, toplumsal çatışma, geçim sıkıntıları, cinsel kayma vesaire, olasız aşk temini klasik Türk edebiyatının işliye işliye bitiremediği olasız, imkansız aşk temine pek yakın bulmuştum. İşe oradan başladım. Yalnız söyleşiyi en vurucu çağdaş imgelerle beslemek bana zorunlu görünüyordu. İmge zaten işlemci bir şiir görüşünün temel ögesi olduğundan böyleydi bu ayrıca. Türkçe somut bir dil olduğu için okurla bağlantı kurabilmek ancak somut imgelerle gerçekleşebilirdi de ondan. Haliyle sevgililer somutlaştı. Yaşanmışın içinden belirdi, Zehra oldu, Sunasu oldu, Maria Misakyan oldu, Aysel oldu vesaire. Bunun gibi aşk da belirli bir gerilim atmosferi içinde yaşanmış olayların arasından gösterdi kendini. İzlemek gibi, tutuklanmak gibi, saklanmak, zorunlu ayrılık, beklenmedik ölüm gibi. Öyle ki siyasal baskı, toplumsal çelişiklik, cinsel rahatsızlık, suçluluk duygusu bunalımları içindeki okurla bu şiirlerin kahramanı özdeşleşiverdiler. Hele bunların kulağına yenileşmiş fakat yüzyıllardır bildiği bir sesle gelmesi büsbütün etkiledi okuru. Buna da geçerken dikkat ediyor, en yeni ve batılı mısraları kurarken bile geleneksel Türk şiirinin rüzgarını avucumda korumaya çalışıyordum. Hadi bir de örnek vereyim. Kaptanların birinde şöyle bir mısra vardır. Madem ki en büyük düşmanım kalbim benim kendimin, bir de Kanuni Sultan Süleyman'ın şu beytini okuyun. Zülfün andım dilberin nettim ne kıldım bilmedim. Sonuç bildiğiniz Erdoğan Yılmaz'ın bilmediği sonuç üstünde durmayacağım. Eklemek istediğim iki şey var yalnız. Birincisi yukarıdan beri anlata geldiğim şeyleri 15 yıldır bir tek eleştirmecimizin bile görmemiş olduğu. İkincisi de şu. Türk okurunun aşk şiirini gereksinmesinden faydalanan bir takım az tozanların işi işportamalı duyguculuğa dökerek para ve ün kazanması. Ne dersiniz? Yetenekli ozanlarımız ikinci yeni batağına girip canlı canlı boğulacak yerde büyük cetleri Baki, Şeyhülislam Yahya, Fuzuli ya da Nedim gibi yoğun ve sağlam aşk şiirleri de deneselerdi bu böyle mi olurdu? Ama nedense o koca ustaları yok bile sayarız biz. Hatırlamaz mısınız? Bulgar'ın biri Melih Cevdet'e sizin klasikleriniz kimlerdir diye sormuş da o bizim klasiklerimiz yoktur demiş. Ne bilsin fukara Aragon'un Le Faux Delta'yı yani Elsa'nın Mecnun'u adlı eserini o klasik saymadığımız Leyla ile Mecnun'dan esinlenerek yazdığını. Biz atarız, alem kapar. 8. Civa merhemi ve toplumculuk. Geçmiş gün işin aslını unutmuşum. Meyhane dönüşümü ne? Canı, Yücel, posta ediyorlar. Karakolda direnecek oluyor biraz, polisi bekçisi yeni yeni suçlar yığıyor üstüne. Görevini yapan memura hakaret filan. Asıl benim aklımda kalan, sonradan olayı bana anlatırken Can'ın söylediği bir söz. Bereket heriflerde muhayyile yok birader. Yoksa gürültüye gitmek işten bile değildi. Utanmasam ulusça imgelemi dar insanlarız diyeceğim. Hele iş fikir tartışmasına döküldü mü eli tutulur bir hal alıyor bu. 20 yılı bulan yazı hayatımda sözlerime karşı çıkmış olanların kanıtlarını toplasanız onu ya bulur ya bulmaz. Daha da garibi, birbirine karşıt yöntemleri benimsemiş görünen kimseler, bakarsınız aynı kanıtı öne sürmekte birleşiverirler. Ne dersiniz? Bizden başka yerde acaba olur mu böyle? İşte o kanıtlardan birisini şu ara bir nedenle mektuplaştığım soyutçu dergi sahiplerinden birisi mektubunda yine bana karşı kullanıyor. Bakın neler demiş. Bütün yazılarınızı okuyorum. Katıldığım yanları oluyor, katılmadığım yanları oluyor, neyse. Bir de yazdığınız şiirlere bakıyorum. O şiirlerde toplumsal gerçekçiliği göremiyorum. Biraz daha aşağıda daha da genelleştiriyor aynı fikri. Bence sizi genç kuşaklar karşısında tutarsız duruma düşüren bağlandığınız kuramla verdiğiniz edebiyat ürünleri arasındaki çok açık görünen çelişmelerdir. Özgürlük adına ayağa kalkıp da sonunda gerçekçiliği övendire ile yedilmek sanmaya kadar götüren hızlı toplumcularımız da eğer bu müthiş kanıta katılmasalar durmazdım bile üstünde doğrusu. Fakat artık kendi aramızda da ak saçla kara saçın iyice seçilmesi zamanı geldi. Aslında neye dayanıyor bu saf, temeli ne? Toplumcuyum diyen, ötekilerle toplumcuyum diyen benim. Aslında ben toplumsalım diyorum ya. Verdiğimiz yapıtlar birbirini tutmuyor. Onlarınkinden farklı benim verdiklerim. Çoğunluk, yani birbirine benzeyenler esas alındığına göre ya ben toplumcu falan değilim de kendimi öyle sanıyorum ya da fikirlerim toplumcu ama yapıtlarımın toplumculukla falan bir ilgisi yok. Sağ olsun Behçet Hoca da Edebiyatçılar Sözlüğü'nde sinsi sinsi bunu ima eder. Şimdi yine kim bilir kaç kişinin ayağına basacağım. Neden bu konu açıldı mı? Aklımda Sait. Nisuvaz'da tartıştık da ondan mı? Edebiyat matinelerinin yeni yeni hızlandığı sıralar, adamın damarlarına serüven kıvılcımları üfleyen sarp bir İstanbul ilkbaharı Beyoğlu'nun üstünde çadırdıyor. Solmaz kara kasa gitmemiş, Leyla kendini hikayeci sanmıyor, henüz Sait'in hayatından ona ayırdığı kadarıyla mutlu, Sait ise Alemdağ'da var bir yılan hikayelerinde deli mavi gözlerini aça aça o Ahmat kapından çıktı, damın duvarına sırtını verip bir cuvara yahtı diye başladı mı birisi hikayeye bırak, ne sap olur ne saman deyişi. Benim derdim Sait'e gerçek toplumculuğun bu demek olmadığını, ötekilerine de yöntemi yanlış kullandıklarını anlatabilmek. O hızla bakın nasıl bir örnek buluyorum. Eczacılıktan anlar mısınız? Anlamasanız da fark etmez. Nasıl olsa eczacı kafasının ilaç yaparken eline verilen reçeteyle kayıtlı, hatta kısıtlı olduğunu bilirsiniz. Yoksa iş açar başına. Ya hastayı daha da hasta eder ya öldürür. Cıva merhemi mi yazmış hekim? Çok önceden belli bu merhemin formülü. Şundan bu kadar, bundan bu kadar, ötekinden bir fırt tamam. Dünyanın neresinde olursa olsun eczacı kalfasına cıva merhemi yap dedin mi şaşmaz. Aynı reçeteyi uygular, aynı sonucu alır. Mekaniktir burada kalfanın çalışması. Kişisel hiçbir yanı yoktur. Hele yaratıcılığı asla. Zaten işin mahiyeti el vermez ki buna. Formülü değiştirmeye kalktı mı yandı. En başta elde etmek istediği şeyi elde edemez, düzeni de bozar. Oysa reçetelerle önceden düzenlenmiş bir mekanizmanın belli bir öğesidir o. Mekanizmanın düzenli işlemesi, reçetelerin dokunulmazlığına, bir de onun kişiliğinden yapacağı fedakarlığın derecesine bağlıdır. Ya fotoğrafçılık? Fotoğrafçı çırağı mesleğini öğrenirken ne yapacağını değil, nasıl yapacağını öğrenir. Ustası alır onu karşısına, bir kere kullanacağı aygıtı açıklar. Şu objektiftir, bu diyaframdır, şu vizördür falan filan. Sonra aygıtın nasıl çalıştığını gösterir. En sonra da ışık ve uzaklık ayarlarını. Çırak fotoğraf çekmeyi öğrenmiştir artık. Fakat ondan sonrası kendi işidir. Öğrendiği yöntemi kendi içinden geldiği gibi şu ya da bu yönde uygular. Elde ettiği sonuçlar da belirli bir nesnel gerçeği yansıtmakla beraber kendi kişiliğinin de aynası olur. Bu bakımdan 10 fotoğrafçıya bana endüstri resimleri çekiniz deseniz size 10 ayrı resim getirirler. Yöntemleri, hatta aygıtları aynı olduğu halde yöntemi uygulayışlarının farklılığı onların özelliklerini yapar çünkü. Sanırım paraleli gördünüz. Bundan sonrasını yazmasam da olur. İş o kadar meydanda ve açıktır ama 40 yıllık acemileri düşünerek yine de biraz işleyelim. Toplumculuk bir yöntemdir, bir reçete değil. Toplumcu yazar yöntemini tıpkı fotoğrafçı gibi kullanır. Tespit anlamında değil tabii, işleyiş anlamına. Bir kere sanatın ne idüğünü, sonra toplumu ve toplumun gelişme yasalarını bellemesi, fazladan kendi toplumunu da tarihi ve özellikleriyle tanıması lazımdır. Bu oldu mu oldu. Ondan sonrası kişisel bir uygulama eylemidir. 10 toplumcu yazarın aynı ülkede 10 ayrı konuyu işlemesi ne kadar normalse, 10 toplumcu yazarın aynı konuyu 10 değişik açıdan ele alması o kadar normaldir. Normaldir ama toplumcu yöntemi evcilleştirmek isteyen siyasal güçler soysuzlaştırır onu. Sanatçıyı yöntemiyle toplumsal durum ve gelişme karşısında özgür ve yaratıcı bırakmak işlerine gelmediğinden başlarlar, şu fotoğrafı çek, şunu çekme, Bu bana gerekli, öteki değil demeye, yani eline reçete vermeye çalışırlar sanatçının. İşte o zaman toplumcu sanatçılar sanatçı olmaktan çıkar, zavallı eczacı kalfasının acıklı durumuna düşerek başlar birbirinin benzeri civa merhemleri çıkarmaya. İşin aslından haberi olmayan şaşkınlar da toplumcu sanatı böyle seviyesiz bir dön baba dönelim hüneridir sanıp toplumcu olduğu halde özgürlüğünü koruyan yöntemini kişiliğine uygun olarak uygulayanları ötekilerine benzemedikleri için çelişkiler içinde görürler. Acı, utandırıcı, hatta isyan ettiricidir ama gerçek şudur ki Türkiye'de toplumcu gerçekçilik kötü bir reçetenin belki yüz yazar tarafından üstelik yanlış da olarak ha babam uygulanıp durmasıdır. Bense aksi gibi eczacılığı hiç sevmem. Şimdi biraz da gelelim mi bağlandığım kuramla verdiğim edebiyat ürünleri arasındaki çok açık çelişmelere, fakat önce şu olanları bir dinleyin. Türkiye'de yabancı sermayeye kolaylık sağlayan bir iktidar var diye duyuldu ya, Lehman Tractors Company adında bir Amerikan traktör şirketi muteber adamı Freddie Mills'i durumu rapor etsin diyerek İstanbul'a gönderiyor. İstanbul'da bunların mümessili Asım Taga adında bir ithalatçı. Önceleri zahireciymiş Bandırma'da. Savaş kıtlığında kara borsacılıkla iş yükü tutmuş, alışveriş, biraz da Demokrat Partililik ithalatçılığa kadar büyütmüş işini. Şimdi derdi Lehman şirketiyle anlaşıp bir montaj fabrikası düzenine girmek. Montaj soygunundaki kar malum. Ne var ki zirai donatımın da devlet sektörü olarak böyle bir ortaklığı hazırladığını haber almış, ne yapsın Babı Ali'den satın aldığı birkaç gazeteciyi, birkaç da milletvekilini kullanarak yatırmaya çabalıyor o hazırlığı. Ayrıca toprak ağalığından ithalatçılığa geçme Zihni Keleşoğlu diye birinin de ciddi, hatta tehlikeli rekabetiyle uğraşıyor. Bu Keleşoğlu derseniz başka bir alem. Nazi Almanyası ile ilişkilerini son dakikaya kadar kesmediği için kara listeye alınmış, sonra bir takım batak inşaat işlerine girmiş, paravan firmalarla derken uzatmaya ne hacet, kompradorların iç yüzünü açık açık ortaya döken bir olay değil mi? Türk solunun gündelik basındaki borazanları duysalar artık en az bir yıl dart dart öter, ne kulak bırakırlar ne de beyin. Oysa bu anlattıklarım o borazanlar daha komprador lafını bilmezken, yani 1954 yıllarında yazdığım Kurtlar Sofrası'ndan sadece ama sadece bir yandır. Toplumcu bir yazar, basının ve gündelik solcuların 15 yıl sonra farkına varacağı bir toplumsal gerçeği daha o zaman sezer, üstelik bunu romanında işlerse ona nasıl edebi ürünlerin bağlandığın kurumla çelişiyor denebilir. Diye şaşıyor musunuz? Şaşmayın sakın. Çirkin eleştirmecilerimiz okuru aldatmak pahasına daha da kötüsünü yapmaktan çekinmemişlerdir. Birisi aşk ve macera romanı demiştir bu romana, bir başkası komprador nedir o zaman herhalde bilmediğinden ithalatçı tipini acayip bir burjuva saymış, bir başkası azgın talancı iş adamlarını kitabın zaafları arasında gösterebilmiştir. Neden mi? Çünkü o reçete sosyalistliğinin kullarıdır bunlar, çizginin dışına çıkanları karalamak görevleridir. Peki okur yer mi bunu? Uzağa gitmeye ne hacet? Lütfen okur musunuz Çift Havuzlardan Aytunç Altındal'ın mektubundan şu satırları? Eleştirmecilerin tümü ittifak halinde sosyalist kitapları ve yazarları beğeniyorlar. Gel gelelim okur, bu tavsiyeli kitapları okuyup anlayamıyor ki. Berbat bir Türkçe içinde sıkışıp kalmış bir çevirici, dolayısıyla ne dediği anlaşılmayan bir yazar. Karşı çıkmak, bu göz göre göre aldatılmak üstüne sizin birkaç yazınızı hatırlıyorum. Daha biraz aşağıda. İşin doğrusu bizde eleştirmeci galiba yok. Kurtlar Sofrası'nı kaçı okuyup da hakkıyla iki satır yazabilmiştir? Aşk, macera, ihtiras ve seksin birleştiği 24 kısım tekmili birden renkli Cine Citta filmi gibi verdiler kurtları. Bir de mektubun son cümlesi. Değil mi ki ortada bir danışıklı dövüş var? 9. Toplumcu başka, ilerici başka. Madrid Üniversitesi'nde Türkçe okutan Süleyman Şalom, İspanyolca bir Türk toplumcu ozanları antolojisi yapmak istemiş, öteki arkadaşlar olduğu gibi bana da soruyor kimler girmeli bu antolojiye diye. Mektubu aldıktan sonra bir zaman dalmışım, ortalıkta sosyalistim diyen çok ozan var. Bir de 1940 yıllarını hatırladım, sosyalistlik kimsenin giymek istemediği ateşten bir gömlekti. Adı lazım değil ama bugün çoğunuzun sosyalistin hası diye bildiğiniz çoğu yazar ve ozanlar o tarihte sosyalist yazar ve ozanlara karşı çıkmakta birbirleriyle yarışıyorlardı. Maşallah devir sana uymazsa sen devre uy sözünün fetvasınca pek çabuk gelişip aşama gösterdiler. Eski toplumcu ozanları beğenmiyorlar bugün. İyi ama toplumcu ozanın hasını belirleyecek bir ölçüt, bir kriter olmamalı mı? Şimdi beraberce onu araştıralım istiyorum. Süleyman Şalom'un işine yaramasa da belki aranızda bazılarınızın işine yarar. Önce kusura bakmayın, ister istemez kuramsal laflar edeceğiz. İnsan ya dünya görüşü düzeyinde toplumcu olur ya seçmen düzeyinde. Ne demek mi bu? Bakın ne demek. Ya bir insan toplumculuğu evrenin, doğanın, toplumun ve bireyin gelişme ve hareket yasalarını açıklayan bir yöntem olarak benimser ya da siyasal platformda işleri düzeltecek olan siyasal akımın sosyalizm olduğunu düşünerek ondan yana çıkar. Gönlünden ona oy verir. Bu iki davranış arasındaki fark militanla sempatizan arasındaki farktır. Şu halde militan evrene, doğaya, topluma ve insana ve bütün bunların çeşitli ilişkilerine belirli bir diyalektik yöntemle yanaşmasını bilen, açıklamalarını ve çözümlemelerini bu yöntemin koşullara uygulanmasıyla bulup çıkaran, çevresindekilere de duyurmaya çalışan kimsedir. Sempatizansa işin bu yanını bilmez. Ne kuramsal bir dünya görüşü olarak sosyalizmin getirdiği açıklamaların farkındadır, ne de böyle evrensel bir felsefe sistemi olduğunun. O sadece sosyalizmde güçlünün güçsüzü ezmesini engelleyecek bir siyasal güç görür. İlgi ve sempati duyar buna, ondan yana olur, ona oy verir. Daha somut, daha basit fakat daha kolay anlaşılır bir örnekle acaba şöyle anlatabilir miyim? Militan, asıl sosyalist, diyelim ki futbolu bilen ve bu bildiği futbolu filan takımda bizzat fiilen oynayan adamdır. Sempatizansa, futbolu şöyle böyle anlayan fakat ötekinin oynadığı takımı gönülden tutup tribünde alkışlayan taraftardır. Bunlar çizgileri kalın tutulmuş kabaca tanımlamalar. Olsun, yine de sanıyorum ki konuyu kavramamıza yardımcı oluyorlar. Bunu bir kalem geçtikten sonra şimdi gelelim sanatçılara. Gerçek anlamda sosyalist sanatçı sanat eserini verişiyle de sosyalisttir. Yani ne? Değil mi ki sosyalizm evrensel bir kuram, bir metottur? Elbet onun bir de estetik düzeni vardır. Gerçek toplumcu sanatçılar bu düzeni bilir. Bir kere iç mekanizma olarak estetik yaratıcılığın ne demek olduğunu gözünü kırpmadan açıklayabilirler.